Ayrım 12. Öfkeli Yıllar. Altan Öymen. Sayfa 155. 8. Bölüm. Necip Fazıl ve Saidi Nursi. İrtica konusunda gel git. Necip Fazıl Kısaküre'nin büyük doğusu. Havlayın köpekler, havlayın ki teker teker her birinizi mimleyelim. Ankara dışında ilk gazeteciliğim. Özel surette gitmek ve telefonla bildirmek. Konya'daki mitingin yönüne, bir kumarhane baskını, Zonguldak'ta Çetin Altan'la sandal macerası. 1950'lerin başlarında kamuoyunu meşgul eden bir gelişme, Atatürk devrimlerine karşı hareketlerin hız kazanmasıydı. Türkçe ezandan Arapça ezana geçilmesini dine dönüş diye anlayan ve anlatan çevreler, iktidardan o yolda daha başka adımlar bekliyorlardı. Necip Fazıl Kısaküre'nin Büyük Doğu dergisi o beklentilerin bir sözcüsü gibiydi. Necip Fazıl Kısakürek dönemin en ilginç isimlerinden biriydi. 1920'lerin ortalarından itibaren Türk edebiyatının yıldızları arasındaydı. 1904 doğumluydu, Maraşlı bir aileden geliyordu. Öğrenimine Nazım Hikmet gibi Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'nde başlamıştı. Nazım Hikmet'ten 2 yaş küçüktü, 2 sınıfta sonraydı. Kısakürek orada 5 yıl okuduktan sonra son sınıfta ayrılmıştı. Bir süre Erzurum'da dayısının yanında kalmış, daha sonra İstanbul'a dönüp Edebiyat Fakültesine yazılmıştı. Bahriye Mektebi'nde başladığı şiir denemelerine fakültede öğrenciyken devam etmişti. Dönemin edebiyat dergilerinde yayımladığı ilk şiirleri ilgi uyandırmıştı. Aynı zamanda Bab-ı Ali'de Hakkı Tarık Us'un yönetimindeki, o zamanki Vakit Gazetesi'nde gazetecilik yapıyor, hayatını o işinden kazanıyordu. 1924 yılında bir devlet bursuyla Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okumaya gönderilmişti. Fakat bunu sürdürmeyi başaramamıştı. Sonradan kendi hayatıyla ilgili eserlerinde belirttiği gibi Paris'in eğlence hayatı içinde kumar hastalığına tutulmuştu. O kadar ki Türkiye'ye dönüş için vapur bileti parası bulmakta hayli zorluk çekmişti. İstanbul'a döndükten sonra bankalarda memurluk yaptı ama asıl çalışmaları edebiyat üzerineydi. Şiirdeki ününü zirveye yükselten Kaldırımlar şiirini o sıralarda 1928'de yazdı. İlk iki dörtlüğünü hatırlatalım. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de sensin Kaldırımlar. Bu Necip Fazıl'ın hayatının sonradan öz eleştiri konusu yaptığı dönemine ait bir şiirdir. Bunun gibi o dönemde yazdığı daha birçok beğeni kazanmış şiiri vardır şairin. Ama o bir süre sonra bunları geride bırakıp kendine bir başka yolu seçmişti. Bugün siyasi İslamcılık denilen yolu. 1943'ten itibaren yayımladığı ve Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden sonra yayın politikasını daha da belirgin, daha da radikal hale getirdiği Büyük Doğu dergisi o yolun temsilcisiydi. Bu bugün A4 denilen kağıtların büyüklüğünde kapağı dahil gazete kağıdına basılan bir dergiydi. Siyasi olaylar üzerine çizilmiş kapak resimlerinin üzerinde sloganlar yayımlıyordu. Sloganların ve iç sayfadaki siyasi yazıların ana çizgisi şöyle özetlenebilirdi. Her şey İslami kurallara uymalıdır. Cumhuriyet dönemi kötüdür, Osmanlı dönemi iyidir. Yahudiler ve onlarla birlikte hareket eden Avrupalılar ile Amerikalılar kötüdür, İslam alemi iyidir. Bunlar Büyük Doğu'nun genel plandaki değerlendirmeleriydi. Güncel siyasetle ilgili tutumu ise konjonktüre göre değişiyordu. Dergi mecliste temsil edilen 3 partinin, Demokrat Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet Partisi'nin üçünün de aynı temele dayandığını vurguluyordu. Ama onlardan en fazla CHP'ye yükleniyordu. Demokrat Parti'yi zaman zaman kolluyordu. Hatta bazen Başbakan Adnan Menderes'e iltifatlar yağdırdığı oluyordu. Bu tutumun taktik gereği olduğu belliydi. Derginin ana felsefesine göre kurtuluş o partilerin üçünü de tasfiye edecek bir İslam inkılabındaydı. Dini bütün olan herkes bunun gerçekleşmesine çalışmalıydı. Bir de cemiyet var. Dergiye paralel olarak bir de Büyük Doğu Cemiyeti kurulmuştu. Umumi reisi yani genel başkanı Necip Fazıl Kısakürek'ti. Umumi reis vekili daha önce Milli Kalkınma Partisi'ndeyken oradan ayrılıp İslam Demokrat Partisi adında bir parti kuran ama partisi bir süre sonra mahkeme kararıyla kapatılan emekli subay Cevat Rıfat Atilhan'dı. Atilhan'ın umumi idare heyeti listesindeki tanıtımı şöyleydi. Emekli subay ve milis generali Maruf Muharrir yani tanınmış yazar. Cemiyetin umumi katibi genel sekreteri de gene Maruf Muharrir olarak tanıtılan ama ehli sünnetten olduğu da belirtilen Abdurrahim Zapsu'ydu. İslam tarihi üzerindeki hacimli bir kitabı 2000'li yıllarda torunu Cüneyt Zapsu tarafından yeniden yayımlanacaktı. Büyük Doğu dergisinin Büyük Doğu Cemiyeti ile ilgili yayınlarından anlaşılan şuydu. Hedef o cemiyeti günün birinde bir siyasi parti haline getirmekti. Bunun için 1954 yılının düşünüldüğü anlaşılıyor. 1954 yılı yeni seçimin yapılacağı yıldı ya, partileşme tamamlanırsa o yılki seçime girilebilirdi. Fakat bu o kadar sık ve açık şekilde ifade edilmiyordu. Hatta zaman zaman parti kurma hedefinden vazgeçilmiş gibi bir izlenim veriliyordu. Onun yerine üçünün de temeli aynı denilen partilerden Demokrat Parti ehvenişer sayılıyor ve o partinin lideri Adnan Menderes'i kollama taktiği ön plana çıkıyordu. İdeologya örgüsü. Tabii o taktik büyük doğucuları temel görüşlerinin propagandasını yapmaktan alıkoymuyordu. Amaçları o görüşleri ideolojik bir ilkeler dizisi haline getirmekti. Derginin her sayısının ikinci sayfasında İslam İnkılabı başlığı altında artık yaklaştığı belirtilen o inkılabın çeşitli alanlardaki ilkeleri ilan ediliyordu. O ilkelerin altındaki imza ise şuydu: İdeologya örgüsü, Büyük Doğu. Dizinin adaletle ilgili ilkeler arasında şunlar vardı: bütün kanunlar Allah'ın hükümlerine ve ona uygun olarak insani selim yani iyilikçi duygu ve düşünceye dayanır ve Allah'ın kanunlarına karşı akli, ruhi, ilmi hiçbir itiraz ve temyiz makamı bulunmaz. İslam inkılabının adalet tablosunda ferdin ve cemiyetin yani kişinin ve toplumun veremeyeceği ve alıkoyabileceği hiçbir kıymet bahis konusu değildir. İnsanlar gerektiği zaman sinekler gibi öldürülecek ve bir sinek için gerektiği zaman bir dünya yıkılabilecektir. Büyük Doğu'nun ideologya örgüsü toplumsal hayatın her alanına kurallar getiriyordu. Kadınlarla ilgili kurallar şer'i hükümlere uygun olacaktı. Bunların ana çizgisi şöyle belirtiliyordu: kızlarımıza merhamet edeceğiz diye onlara haklarından daha fazla müsaadeler ve imtiyazlar vermek kendilerine en ağır bir zulümdür. Güzel sanatlar konusunda ilkeler arasında da resim heykel konusu şöyle formüle edilmişti: resim ve heykel kaba teşhir ve putlaştırma gayretine yaklaştığı ölçüde İslam inkılabının sınırlarından uzaklaştırılacaktır. Dergide İslam inkılabının bu ilkelerine karşı çıkanlara karşı öngörülen yaptırımlar pek hafif değildi. Adalet konusunda belirtilen sinek gibi öldürülme cezasına paralel olarak köpek zehirleme usulüyle itlaf edilme de yaptırımlar arasındaydı. Bu yaptırım derginin yayımladığı okur mektuplarından birinde şöyle ifade ediliyordu: havlayın köpekler, havlayın. Türk milletinin gerçek mukaddesat sesini yükseltenlere bugün havlayın ki teker teker her birinizi mimleyelim de yarın köpek temizliği için kaç kilo zehire ihtiyacımız olduğunu defterimizin bir kenarına kaydedelim. Bediüzzaman Saidül Nursi. Derginin hem eserlerinden alıntılar yaparak hem de hayatını anlatarak öne çıkardığı isimlerden biri Said-i Nursi'ydi. Said-i Nursi 1950'li yıllardaki dincilik laiklik tartışmalarında adı çok geçen bir kişiydi. Ününü Osmanlı döneminde yapmıştı. Nurculuk akımının kurucusuydu. Çok sayıda talebesi ve izleyicisi vardı. Mücadeleli, davalı, hapisli, sürgünlü geçen gençlik ve orta yaşlılık döneminden sonra 70'li yaşlarını Afyon'a bağlı Emirdağ'da geçiriyordu. Hayranları gibi Büyük Doğu dergisi de onu saygıyla anıyordu. Adını sonradan oluşmuş Bediüzzaman sıfatıyla birlikte yazıyordu. Yazılış şeklinde de tamlama ekinin Farsçasını değil Arapçasını kullanıyordu. Yani Saidi demiyor, Saidül diyordu. Şöyle: Bediüzzaman Saidül Nursi Hazretleri. Büyük Doğu onun ağzından fıkralar naklediyordu. Hayatıyla ilgili yazı dizisi yayımlıyordu. Said-i Nursi isminin yazılışında tamlama ekini hiç kullanmayanlar da vardır. Sonradan onunla ilgili bir araştırma kitabı yazan Profesör Şerif Mardin onlardandır. O ismi Said Nursi diye yazar. Bediüzzaman da bugünkü Türkçe'ye çağın güzelliği veya çağın estetiği diye çevrilebilir. Ona hayranları tarafından konulmuş bir isimdi. Adının Said-ül Nursi veya yaygın yazılışıyla Said-i Nursi ya da Şerif Mardin'in yazışına göre Said Nursi olması doğum yeriyle ilgiliydi. 1876'da bazı kaynaklara göre 1872'de Bitlis'in Nurs köyünde doğmuştu. Babası Mirza adında bir küçük toprak sahibiydi. 9 yaşında girdiği medresede arkadaşları ve hocalarıyla geçinemediği için öğrenimini sürdürememişti. Yörenin ileri gelenlerinden Şeyh Said Nur Hazretleri'nin özel talebeleri arasına katılmıştı. Orada başarılı olmuştu. Dini konularda özellikle de hadis alanında ezber yeteneğini kullanarak diğer öğrencilerin önüne geçmişti. Buna karşılık yazı yazmakla arası iyi değildi. Okuması iyi olsa da yazmayı başaramadığını kendi de kabul ediyordu. Ama hafızasının gücüyle o açığını kapatmaktaydı. 1894'te Van'a gitmiş, edindiği bilgilerle sözünü dinletebildiği bir çevre edinmişti. Bir süre sonra bölgedeki ünü arttı. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için bunun iyi anlatılması gerektiğine inanıyordu. Bunun için medreselerin yeniden yapılanmasını ve canlandırılmasını dava edinmişti. Van'da Medrese-tü-Zehra adıyla bir yüksek okul kurma girişimini başlattı. Projesini fazla geliştiremedi. Ama bu onun ününü artıran etkenlerden biri oldu. Adı İstanbul'da duyulmaya başladı. 1907'de İstanbul'a gittiği zaman orada da etrafında birçok insan toplandı. Bununla din alanındaki faaliyetini siyasete de yansıtma imkanını kazandı. Selanik'e gitti. İttihat Terakkicilerle temas kurdu. O arada Medrese-tü-Zehra için destek aramaya devam etti. 31 Mart Esaret ve Cumhuriyet. Biz ismini en yaygın şekliyle yazmaya devam edelim. Said-i Nursi'nin siyasi etkinlikleri meşrutiyetten sonra daha da arttı. 31 Mart olayından bir süre önce İttihad-ı Muhammedi adında İslamcı bir birlik kurdu. O arada Volkan gazetesine yazılar yazıyordu. Daha doğrusu kendisi doğrudan yazmadığı için katiplerine yazdırıyordu. 31 Mart olayından sonra bu faaliyetinin isyancıları teşvik ettiği iddiasıyla Divan-ı Harbe yani savaş mahkemesine verildi. Fakat yargılama sonunda beraat etti. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında İttihatçılarla daha önceki ilişkilerini geliştirdi. Onları destekledi, İttihatçılar da ona görevler verdi. Üstlendiği görevlerden biri memleketi Bitlis'in Ruslara karşı savunulmasına katkıda bulunmaktı. Savaş sırasında bunu yaparken Ruslara esir düştü. 1915-1917 arasında Rusya'da bir esir kampında kaldı. 1917 ihtilali sırasında kamptan kurtuldu, İstanbul'a döndü. Savaştan sonraki mütareke İstanbul'unda medrese öğretiminin yeniden yapılandırılması için devletçe oluşturulan bir kurulda görev aldı, din ve siyaset üzerindeki görüşlerini yansıtan broşürler yayımlamaya başladı. Cumhuriyetten sonra ise bu durum tamamen değişti. Said-i Nursi'nin yeni rejimle ilişkileri hiç iyi olmadı. 1923-1925 yıllarında Van'da yaşadı. 1925'teki Şeyh Said isyanına destek verdiği iddiasıyla İstiklal Mahkemesi'ne sevk edildi. Orada hapis cezası almadı ama Batı illerine sürgüne gönderildi. Burdur'da, Isparta'da, Kastamonu'da, Emirdağ'da nezaret altında sürgün hayatı yaşadı. Gittiği yerlerde etrafına talebeler toplayarak yasa dışı faaliyette bulunduğu iddiasıyla 1934'te tutuklandı. 1936'ya kadar hapiste kaldı, sonra gene cezaevinden sürgünde yaşama koşuluyla serbest bırakıldı. 1948'de bir daha tutuklandı ve siyasi amaçlı dernek kurduğu iddiasıyla 20 ay hapse mahkum oldu. Hakkındaki cezadan sonuçlarıyla birlikte kurtulması Demokrat Parti'nin 1950'de çıkardığı af kanunuyla oldu. Bu Said-i Nursi'nin Demokrat Parti ile yakınlaşmasının başlangıcı sayılabilir. Ondan sonra artık tüm seçimlerde talebelerine DP'yi desteklemelerini telkin edecektir. Risale-i Nur'un yayılması. Said-i Nursi 1951'de Büyük Doğu'da hayatının ve eserlerinin anlatıldığı sırada bir zamanlar sürgün hayatı yaşadığı ama artık kendi isteğiyle yerleştiği Emirdağ'da oturuyordu. Büyük Doğu dergisi gibi onunla aynı yöndeki yayın organlarında da onu öven yazılar çıkıyordu. Talebeleriyle görüşmesine müdahale eden olmuyordu. O arada 1920'li yıllarda eski yazıyla yayımlanmış broşürlerini Risale-i Nur adı altında yeni harflerle de yaymaya başladı. Gerçi Risale-i Nur'un içinde yer alan bazı ifadeler o zamanki yasalara göre suç sayılabilecek nitelikteydi. Onlar kitap halinde yayımlanamıyorlardı. Ama bu o ifadelerin de okurlarına ulaşmasını önleyemiyordu. Çünkü Büyük Doğu'nun bildirdiğine göre Said-ül Nursi'nin on binlerce talebesi Risale-i Nur'un veya Nur Risalesi'nin bölümlerini çoğaltıyorlar, yurdun çeşitli yerlerinde dağıtıyorlardı. Risale-i Nur'da Said-i Nursi Kur'an'ı kendi anlayışına göre tefsir ediyordu. Bunu yaparken sure ve ayet sırasına uymamış, onları bölüm bölüm sentezler halinde anlatmaya çalışmıştı. Said-i Nursi'nin bu çalışmayı nasıl yaptığını Büyük Doğu'nun 1951 yılındaki bir yazısından izleyelim. Müellifi, yani eserin sahibi, kendi eliyle kitap yazabilecek bir hat, yazı iktidarına malik değildir. Yarım ümmidir. Katiplerine süratle söyler ve yazdırır. Risalelerde rastlanan ibareler müellifinin aynen ağzından çıktığı gibidir. Üzerlerinde müsvedde üzerinde düzeltmeler yapılmaz. Katipler el yazısıyla müteaddit, yani birden çok nüshalar yazarlar. Çoğaltılan nüshalar mücellite getirilir. Mücellit istinsah edicilerin yanlışlarını düzeltir. Her işi irticalidir, doğaçlayıcıdır. Ama 25 yıl evvel yazılmış bir eserin yanlışını bu kadar sene sonra bir okunuşta fark eder. Manayı bozmasa bile en küçük değişikliği bulur ve düzeltir. On binleri aşan talebeleri Nur Risalesi bütününü geceli gündüzlü çoğaltmakla meşguldür. Şerif Mardin'e göre. Şerif Mardin 1980'li yıllarda yazdığı, 1989'da ilk baskısı İngilizce olarak Amerika'da yayımlanan Bediüzzaman Said-i Nursi adlı eserinde Nursi'yi İslam dini açısından bir modernleşme akımının temsilcisi olarak görüyor. Ona göre Nursi talebeleriyle görüşürken onları Kur'an'ı çağın gerçekleriyle bağdaştıracak şekilde anlatabiliyordu. Talebelerinden kendisine soru sormalarını istiyor, onlara cevaplar veriyordu. Çağdaş toplumun sosyal adalet ve sosyal dayanışma gibi ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bunların en iyi İslamiyetle karşılanabileceğini söylüyordu. Mesela zekatın adil gelir dağılımına en etkili katkıyı yaptığını, aile ve akraba bağlılıklarının sosyal güvence niteliği taşıdığını kendine özgü üslubu içinde vurguluyordu. Nursi'nin dinin kurum ve kurallarını bu gibi pragmatik yaklaşımlarla izah etmesi, onu dinleyenler üzerinde veya onu dinleyip sözlerini tekrar edenlerin anlattıklarını dinleyenler üzerinde çok etkili oluyordu. Bu yüzden Isparta'da sürgünde bulunduğu sıralarda da kendisine pek çok yeni talebe edinebilmişti. Yurdun doğusundan da eski talebelerinin yeni talebeleri onu ziyarete geliyordu. Kendine bağlı olanların sayısı hızla artıyordu. Tabii Said-i Nursi'nin talebelerine açıklamaları bunlardan ibaret değildi. Nursi, İslamiyet'in tüm kurallarının sadece kişilerce değil, devletçe de uygulanması gerektiğini öne sürüyordu. Çünkü Mardin'in de belirttiği gibi Said-i Nursi'nin inandığı şeriat kamusal alanı da denetleme savındaydı. Zaten 1950'lerin başlarında onun söylediklerinden alıntılar yapan Büyük Doğu dergisi de daha çok onun o savı ortaya koyan görüşlerini yansıtıyordu. Bu alıntıların çoğu Nursi'nin Avrupa'yı sefahatin kol gezdiği bir bölge olarak gösterip İslamiyet'in yurdu olan Asya ile karşılaştıran ve Asya'nın Avrupa'ya benzeyemeyeceğini, orada İslami nizamın yerleşmesi gerektiğini öne süren görüşlerinin ifadesiydi. Mesela, Avrupa bir mekan veya bir kışla ise Asya bir tarla, bir cami hükmündedir. Asyalıları intibaha getirecek, yükseltecek, idare edecek olan din ve ruhtur. Ecnebi diyarına şeriat dilinde darül harp, yani harp mekanı denir. Harp mekanında çok şeylere cevaz verilebilir ki İslam diyarında verilemez. Atatürk'ü sevmemek suç mu? Büyük Doğu, Nursi'nin örtünmenin önemine işaret eden görüşlerini ve Atatürk'e karşı sözlerini de yayımlıyordu. O arada hakkında eski iktidar döneminde açılan bir dava ile ilgili olarak mahkemeye verdiği başvuru dilekçesinde şu soruyu sorduğunu yazıyordu. Ayasofya Camii'ni puthaneye ve Meşihat Dairesi'ni kız lisesine çeviren bir adamı sevmemenin suç olmasına imkan var mıdır? Bu alıntılar, hele Atatürk'le ilgili olanlar, Büyük Doğu'nun diğer bazı yayınları gibi iktidarın bir bölümünü, en başta da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahatsız edici yayınlardı. Fakat Menderes hükümeti bunları görmezlikten gelmeyi tercih ediyordu. Çünkü ortada, hele Said-i Nursi açısından önemli bir gerçek vardı. Said-i Nursi kendi yandaşlarına açık açık Demokrat Parti'nin desteklenmesini telkin ediyordu. O destek yıllar önce söylenmiş sözler yüzünden feda edilemezdi. Menderes bu yüzden özellikle Said-i Nursi konusunda dikkatli bir tutum izliyordu. Kaldı ki Nursi'nin DP milletvekilleri arasında da sempatizanları vardı. Bazı doğulu milletvekilleri o havadaydı. Ayrıca Nursi'nin ikamet yeri olan Isparta'nın milletvekili Doktor Tahsin Tolga, onun parlamentodaki temsilcisi gibiydi. Tolga gerçi partinin İslamcılarından çok milliyetçiler arasında sayılıyordu. Ama Isparta'da onun etkisi altında kaldığı anlaşılıyordu. Nursi'nin bazı eserlerinin yeni harflerle basılmasına imkan verilmesi girişimini o başlatmıştı. Bu koşullar altında Menderes hükümetinin Said-i Nursi'ye karşı tutumu genellikle müsamahalı bir çizgi üzerindeydi. Gerçi o tavır konjonktüre göre bazen değişebiliyordu. Zaman zaman Said-i Nursi'ye de bazı sınırlamalar getiriliyordu. Fakat bunlar genellikle uzun ömürlü olmuyordu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 167.